Ayrım 23.
7. İki gün sonra sabah çayında Vera Pavlovna kocasına yüzünün rengini beğenmediğini söyledi. O da gerçekten de bu gece pek iyi uyuyamadığını, dün akşamdan beri de kendini iyi hissetmediğini söyledi. Ama bir parça üşütmenin dışında bir şey olduğunu sanmıyordu. Dünkü piknikte koşu ve güreşten yorgun düşüp çimenlerin üzerine yattığı sırada üşütmüştü herhalde. Dikkatsizliğinden dolayı kendine sövdü. Vera Pavlovna'ya da gerçekten meraklanacak bir durum olmadığını, içinin rahat etmesini söyledi ve her günkü gibi dersleri için evden çıktı. Akşam çayında rahatsızlığının galiba geçtiğini söylediyse de, ertesi sabah düşüncesini değiştirdi, birkaç gün evde yatıp dinlense hiç fena olmayacaktı. Zaten dün gece de telaşlanmış olan Vera Pavlovna bu kez iyice korktu ve hemen bir doktor çağırmayı önerdi. Ama Dmitri Sergeyiç kendisinin de doktor olduğunu, eğer bir tedavi gerekiyorsa bunu kendisinin de yapabileceğini ama şimdilik tedaviye falan gerek olmadığını söyleyerek ona engel oldu. Yine de Vera Pavlovna ayak direyince Kirsanov'a bir pusula göndererek önemli bir rahatsızlığının olmadığını, yalnızca karısının arzusunu yerine getirmiş olmak için kendisinin bir zahmet onlara kadar uğramasını rica ettiğini yazdı. Pusula böyle olunca Kirsanov da onlara gitmekte hiç acele etmedi. Öğleye kadar hastanede kaldı, Lopuhov'lara ise ancak akşam saat 6'ya doğru gelebildi. ''Hayır Aleksandr, meğer seni çağırmakla çok iyi etmişim.'' dedi Lopuhov. ''Evet, bir tehlike yok ve galiba olmayacaktı ama ciğerlerimde iltihap var. Kuşkusuz sen olmasan da iyileşebilirim ama yine de bana göz kulak olsan fena olmaz.'' Vicdanımın rahat olması için gerekiyor bu. Çünkü ne de olsa senin gibi yapayalnız yaşayan kaşarlanmış bir bekar değilim. Kirsanov arkadaşını uzun uzun muayene etti, göğsünü dinledi. Sonra ikisi de aynı sonuca vardılar. Evet, Lopuhov yanılmıyordu. Gerçi tehlike yoktu ve herhalde ileride de olmayacaktı ama yine de ciğerler bayağı iltihaplıydı. Lopuhov'un 8-10 gün kadar evde yatması gerekiyordu. Evet, hastalığını biraz ihmal etmişti ama yine de tehlikeli bir durum yoktu. Kirsanov'un Vera Pavlovna'yı teselli etmek için epey dil dökmesi gerekti ve sonunda Vera Pavlovna kendisine yalan söylemediklerine inandı. Hastalık herhalde tehlikeli değildi, hatta tehlikeli olmak şurada dursun, herhalde ağır bile sayılmazdı. Ama dikkatinizi çekerim, kesinlikle değil de herhalde. Herhalde denen pek çok şeyin tatsızlıkla sonuçlandığına az mı rastlanıyor? Kirsanov hastayı günde iki kez yoklamaya başladı. İkisi de hastalığın tehlikeli olmadığını görüyordu. Dördüncü gün sabah Kirsanov Vera Pavlovna'ya, ''Dimitri'nin durumu gayet iyi Vera Pavlovna'' dedi. ''Belki 3-4 gün daha bu ağır durumunu sürdürür ama korkmayın, dünden daha ağır olmaz. Sonra da yavaş yavaş iyileşir gider. Yalnız Vera Pavlovna, size çok ciddi bir şey söylemem gerekiyor sizin hakkınızda. Durumunuz kaygılandırıyor beni.'' Kaç gecedir uyumamakla hiç doğru yapmıyorsunuz. Ona gece boyunca başucunda oturacak bir refakatçi gerekmiyor. Hatta artık ben bile gerekli değilim. Böyle yapmakla boş yere kendinizi harap ediyorsunuz. Baksanıza sinirleriniz şimdiden perişan olmuş durumda. Kirsanov nice haklı gerçekler sıraladıysa da Vera Pavlovna bildiğinden şaşmadı. Hayır, dünyada kabul edemezdi böyle bir şeyi, asla kabul edemezdi. Evet, kendisi de görüyordu durumu ama kocasını gece boyunca nasıl yalnız başına bırakabilirdi? En sonunda da şunları söyledi. Bütün bu söylediklerinizi bana daha önce kocamın da söylediğini biliyorsunuz. Eğer elimden geliyor olsaydı sizin değil herhalde onun sözünü dinlerdim ama yapamıyorum işte. Gerekçenin böylesine verilebilecek bir yanıt olamazdı. Kirsanov da ne yapsın başını salladı ve gitti. Akşam saat 10'da yeniden geldiğinde Vera Pavlovna ile birlikte yarım saat kadar hastanın başında oturdu. Sonra, ''Hadi bakalım Vera Pavlovna'' dedi, ''siz artık yatmaya gidin. Bu ikimizin birden ricası sizden. Hastanın başında bu gece ben kalacağım.'' Vera Pavlovna utanmıştı çünkü kendisi de az çok, ne az çoğu doğrusu biliyordu, hastanın başucunda gece boyunca oturmasına gerek kalmadığını. Oysa şimdi işi başından aşkın bir adam bu görevi üstleniyordu. Evet, nasıl açıklanacak bu durum? Madem beklemek gerekmiyormuş. Gerekmiyor ha? Kim bilir, belki de. Hayır, bir tanemi yalnız bırakamazdı. Gece boyunca neler olabileceğini kim bilebilirdi? Hem her şey bir yana, canı çay çekebilirdi, su içmek isteyebilirdi. Kibar insandır, arkadaşını uyandırmaya çekinebilir. Hayır, kendisi oturacak kocasının başında, başkasına bırakamaz onu. Kirsanov'a buradan bir yere gitmeyeceğini, yorgun olmadığını, hem gündüzleri dinlenmeye bol bol fırsatı olduğunu söyledi. Madem öyle, sizi buradan götürmek zorundayım. Bağışlayın ama yapmak zorundayım bunu. Ve Kirsanov kendisini elinden tutup neredeyse çekercesine yatak odasının kapısına kadar götürdü. Sana karşı çok mahcubum Aleksandr, dedi Lopov. Hastalığının böyle bir şeyi hiç mi hiç gerektirmediğini bildiğin bir hastanın başucunda bütün gece oturmak. Çok sağ olasın dostum. Madem yalnız bırakmaya korkuyorsun, bari bir hasta bakıcı tutalım dedim. Ama kendisini buna bile ikna edemedim. Beni kimselere bırakmaya güvenemiyor. Sana bakmak için kendinden başka kimseye güvenemediğini görmeseydim, rahatımı bozup da buraya gelir miydim sanıyorsun? Ama şimdi uyuyacaktır sanırım. Gerçekten de Vera Pavlovna'nın kendini yatağa bırakmasıyla uyuması bir oldu. 3 gece uykusuz kalmak o kadar önemli olmayabilirdi. Kaygılanmak da tek başına o kadar önemli değildi. Ama uykusuzluk kaygıyla birleşince ve buna bir de gündüzleri yeterince dinlenememek eklenince durum değişirdi. Vera Pavlovna bu şekilde 2-3 uykusuz gece daha geçirse herhalde kocasından daha ağır hasta olacaktı. Kirsanov hastanın başında 3 gece daha geçirdi. Bu süre içinde yatıp güzelce uyuduğu için de hiçbir yorgunluk duymadı. Yalnız Vera Pavlovna'nın ani bir baskınla kendisini uyurken yakalamaması için kapıyı içeriden kilitliyordu. Aslında Vera Pavlovna onun nöbetlerinde uyuduğundan kuşkulanıyordu ama yine de içi rahattı. Doktor değil miydi, ne zaman uyanıp ne zaman uyanmayacağını herhalde ondan daha iyi bilirdi. Vera Pavlovna şimdiki sakinliğine daha önce kavuşamadığı için utanıyordu. Böylece işi başından aşkın bir adamı hiç rahatsız etmemiş olurlardı. Bir daha hastanın başında uyumadan durmayacağına, yatıp dinleneceğine ilişkin nice yeminler ettiyse de artık Kirsanov ona inanmıyordu. Suçlusunuz Vera Pavlovna, bu yüzden de cezanızı çekmelisiniz. Artık size inanmıyorum. Ama 4 gün sonra hasta artık Vera Pavlovna'nın da iyice inanabileceği biçimde değişti ve hasta olmaktan çıktı. Vera Pavlovna'nın kocasının hastalığı konusundaki kuşkularında ne denli ileri gittiği gün gibi ortadaydı. O akşam 3 kağıt oynadı. Lopov yarı yatar yarı oturur durumdaydı. Sesi bile eski gümbürtüsüne kavuşmuştu. Kirsanov artık gece nöbetlerini bırakabilirdi. Nitekim Lopov'lara bundan böyle nöbete gelmeyeceğini söyledi. Vera Pavlovna, Aleksandr Matyeviç dedi, sorabilir miyim size, beni neden unuttunuz? Evet, özellikle beni. Dimitri ile aranız iyi, o size sık sık uğruyor. Ama siz neredeyse 6 aydır bize hiç uğramadınız. Ancak bu hastalık işi çıktı da görüşebildik. Oysa ilk günlerde sizinle dostluğumuz çok iyiydi. İnsanlar değişiyorlar Vera Pavlovna. İşlerim korkunç yoğun. Ancak benim için övünç verici bir şey bu. Hemen hemen kimseye gidip gelmiyorum. Zamanım yok, biraz da tembellik var. Sabahın 9'undan akşamın 5'ine kadar hastanede ve fakültede o kadar yoruluyorum ki üzerimden resmi elbiseyi çıkarıp rahat bir sabahlık giymekten başka hiçbir şey düşünemiyorum. Dostları ziyaret güzel bir şey ama sabahlığımı giyip bir sigara tüttürerek divana uzanmak çok daha güzel bir şey. Lütfen bana kızmayın. Gerçekten de Kirsanov 2 yılı aşkın bir süredir Lopuhov'lara hemen hiç uğramamıştı. Nitekim siz okurlarım da Lopuhov'ların sık ziyaretçileri arasında da seyrek ziyaretçileri arasında da onun adının geçtiğini görmediniz. Seyrek ziyaretçilerin de seyreği en seyrek ziyaretçiydi çünkü Kirsanov. 8. Sezgisi güçlü okurum. Okur derken yalnızca erkek okurumu kastediyorum. Çünkü hanım okurum hem çok akıllıdır hem de sezgisi kuvvetlidir. Bu yüzden insana usanç vermez ve bu yüzden ilk ve son kez söylüyorum, hanım okurumla bir derdim yok benim. Okurlarım arasında hiç de aptal olmayan pek çok kişi var. Benim derdim onlarla da değil. Onlara da söyleyeceğim hiçbir şey yok. Ama okurlarımın çoğu, ki bunların arasında hemen bütün yazarlar, kalem sahipleri de bulunuyor, keskin zekalı, sezgisi güçlü insanlardır ve ben onlarla konuşmayı çok seviyorum. Evet, sezgisi güçlü okurlar, şimdi tamam tamam işlerin nereye varacağını anladık diyorlar. Bu okurlarımdan kimisi Vera Pavlovna'nın hayatında yeni bir roman başlıyor diyor. Kimisi evet ama bu romanda Kirsanov'un çok önemli bir rolü olacak diyor. Bir tanesi de ben daha da fazlasını anlıyorum diyor. Kirsanov Vera Pavlovna'ya ta ne zamandır aşık. Uzun süredir onların evine gidip gelmeyişinin nedeni de bu. Aşk olsun sana güçlü sezgili okurum. Gerçekten aşk olsun. Ben daha ağzımı açıp bir söze başlarken sen oradan atılıp anladım diyorsun. Haklısın, zekanın keskinliğine, sezgine ne kadar hayran kalsam haklısın. Aslında ben de hayranım sana, sezgisi güçlü okurum. Evet, demek ki Vera Pavlovna'nın hikayesine yeni bir kişi katılıyor. Ancak biz bu kişiyi daha önce anlatmış olduğumuz için şimdi ondan burada söz etmemize gerek bulunmuyor. Lopuhov'u anlattığım sırada onu bu candan arkadaşından hangi özellikleriyle ayıracağımı ve daha sonra Kirsanov'u anlatmam gerektiğinde bir kez daha yinelemenin gerekmeyeceği şeyleri nasıl bulup söyleyeceğimi epeyce şaşırmış, çokça zorlanmıştım. Gerçekten de okurum, Kirsanov'a ilişkin olarak şimdi okuyacağı her şeyin Lopuhov'a ilişkin olarak öğrendiklerinin bir yinelemesi olduğunu görecektir. Lopuhov, hali vakti yerinde sayılabilecek, yani çorbasına sık sık et girebilen esnaftan bir adamın oğluydu. Kirsanov ise bir taşra mahkemesinde zabıt katipliği yapan, dolayısıyla da çorbasına pek sık et girmemesi gereken ama yine de çorbasında et pek eksilmeyen bir adamın oğluydu. Lopuhov çok erken yaşlardan, neredeyse çocukluğundan başlayarak para kazanmaya başlamıştı. Kirsanov da 12 yaşından beri babasına mahkeme kağıtlarını temize çekmede yardım ediyordu. Lisenin 4. sınıfına geldiğinde ise o da Lopuhov gibi ders vermeye başlamıştı. Her ikisi de kimseden kayırma, yardım, destek görmeksizin kendi yollarını kendileri açmıştı. Lopuhov nasıl bir insandı? Okuduğu lisede Fransızca öğretilmiyordu, Almanca öğretimi ise der, die, das çekimlerinden ibaretti ve bunda bile ufak tefek yanlışlar yapılıyordu. Yabancı dil durumu bu şekilde olan Lopuhov'un tıp fakültesine girince yalnız Rusça bilmekle fazla ileri gidemeyeceğini anlaması fazla uzun sürmedi. Kendine bir Fransızca sözlük birkaç el altında bulunan kitaplardan aldı. Bu el altındaki kitaplar Telemak, Bayan Jean Litten birkaç öykü kitabı ve bizim her sayfasından akıllar fışkıran Revue Etrangere'imizin birkaç sayısından ibaretti. Bu kitapların pek cazip şeyler oldukları söylenemez ama Lopuhov bunları aldı ve okumaya aşırı düşkün bir insan olmasına karşın Fransızcayı rahatça okur hale gelmeden elime tek Rusça kitap almayacağım dedi. Ve gerçekten de Fransızcayı rahat okur hale geldi. Almancanın hakkından ise başka bir yöntemle geldi. Alman ustaların oturduğu bir dairede bir oda kiraladı. Berbat bir odaydı bu. Almanlar da katlanılacak gibi değillerdi. Üstelik tıp fakültesine de uzak bir yerdeydi ev. Ama yine de dişini sıktı ve ne kadar gerekiyorsa o kadar kaldı bu evde. Kirsanov'a gelince o yabancı dil işini bambaşka biçimde çözümledi. Almancayı tıpkı Lopuhov'un Fransızca öğrendiği gibi sözlük ve kitaplardan, Fransızcayı ise hiç sözlüksüz olarak tek bir kitaptan öğrendi. Bu kitap çok iyi bildiği bir kitaptı. İncil. Kutsal kitabın Cenevre'de yayımlanmış bu Fransızca nüshasını tam 8 kez okudu. 9. artık hepsini anlıyordu. Demek hazırdı. Lopuhov nasıl bir insandı? Bir gün üzerinde lime lime olmuş üniforması lisenin ta 3 verst ötesinde bir yerde saati 50 kopekten verdiği dersten dönüyordu. Yemekten sonra yağlarını eritmek için dolaşmaya çıkmış kalantorun birinin karşıdan heybetle üzerine doğru geldiğini ve kalantor olduğu için de kendisine yol vermek gibi bir niyeti olmadığını gördü. O sıralar Lopuhov'un hanımlardan başka hiç kimseye ilk yol veren olmamak gibi bir kuralı vardı. Böyle olunca da kalantorla birbirlerini omuzlayıverdiler. Kalantor hafif yan dönerek "Hayvan herif" dedi ve belki başladığı bu güzel söylevi biraz daha sürdürecekti. Ama Lopuhov geri döndü ve adamı kaldırdığı gibi hemen oracıktaki kanalın içine yatırıverdi. Ama öyle kabaca değil, pek özenerek ve kibarca. Kendisi de adamın başına dikilip "Hiç kıpırdama" dedi. "Kıpırdarsan çamurun derin yerine basarım seni." O sırada oradan iki köylü geçiyordu. Köylüler kanala şöyle bir göz attılar ve Lopuhov'u övdüler. Derken bir memur göründü, o da kanala bir göz attı ama Lopuhov'u övmedi, tatlı tatlı gülümsemekle yetindi. Yoldan arabalar geçiyordu. Arabalardan kimse kanala bakmadı, kanalda kimin yattığı belli değildi. Lopov adamın başında gerektiği kadar bekledikten sonra elinden tutup çamurun içinden çıkardı ve ''Ah bayım, nasıl oldu da düştünüz bu pis kanala? İnşallah bir yerinizi incitmemişsinizdir. Durun da üzerinizi temizlemenize yardım edeyim.'' dedi. Gene bir köylü geçti ve adamı temizlemesine yardım ettiler. Böylece pisliğe batmış kalantoru silip temizlediler ve herkes yoluna gitti. Kirsanov'un ise başına böyle bir şey gelmedi. Onun başına gelen şuydu. Kimi insanları elinin altında bulunduran, emrinde çalıştıran bir hanımefendi, Voltercilerden olan ve 20 yıl önce olan kocasından kalan kitaplığının bir kataloğunu yaptırmayı düşünmüştü. 20 yıldır öylece duran kitaplığa 20 yıl sonra bir katalog neden gerekmişti, burası belli değildi. İşi haber alan Kirsanov hanımla 80 rubleye anlaştı. Tam 1,5 ay kitaplar kartlar arasında boğuştu. Derken bir gün hanımefendi gelip ben bu katalog işinden vazgeçtim. Daha fazla uğraşmanıza gerek yok. Buyurun bugüne kadarki emeğinizin karşılığı dedi ve kendisine 10 rublelik bir banknot uzattı. İzin verin hanımefendi. Kirsanov hanımefendinin bütün ünvanlarını saydı. Ben işin yarısından fazlasını bitirmiş durumdaydım. Bakın 17 dolaptan 10 dolap düzenlendi bitti. Ne yani, hakkınızı yediğimi mi söylemek istiyorsunuz? Nikolas, buraya gel ve şu beye anlayacağı dille konuş. Uçarcasına içeri dalan Nikolas Kirsanov'un üzerine yürüyerek ''Mamanla böyle saygısız konuşmaya nasıl cesaret edersin?'' diye bağırdı. ''Bana bak süt kuzusu.'' Kirsanov'un kullandığı bu deyim gerçeğe epeyce aykırıydı çünkü süt kuzusu dediği Nikolas kendisinden 5 yaş daha büyüktü. ''Önce olup biteni anla, ondan sonra konuş.'' derken Nikolas'ın yeniden bağırdığı duyuldu. ''Hey oradakiler, ne duruyorsunuz, yardım etsenize.'' ''Yardım ha, dur ben sana göstereyim yardımın ne olduğunu.'' Ve göz açıp kapayana kadar geçen bir sürede olanlar oldu. Hanımefendi tiz bir çığlık kopararak yere yığıldı. Nikolas değil karşı koyabilmek, kollarını bile kıpırdatamayacağını anladı. Çünkü iki kolu demir bir kıskaçla iki yanına yapışıp kalmıştı. Bu demir kıskaç Kirsanov'un sağ koluydu. Nikolas'ın anladığı bir başka şey daha vardı. Kirsanov'un sol eli az önce kendisini kahkülünden tutmaktayken şimdi boğazına tam gırtlağının üzerine inmişti. Adam bir yandan gırtlağını sıkarken bir yandan da kulağına ''Seni ne kadar kolayca boğabileceğimi görüyorsun değil mi?'' diyordu. Ve Nikolas'ın son anladığı şey adamın kendisini gerçekten de kolayca boğabileceği oldu. Ama bereket versin boğazını sıkmakta olduğu elini biraz gevşetmişti ve şimdi Nikolas soluk alabiliyordu. Elini biraz gevşetmişti ama bu el hala Nikolas'ın gırtlağı üzerinde duruyordu. Bu arada kapıda çam yarması gibi bir takım adamlar belirmişti. Kirsanov bu adamlara ''Olduğunuz yerde kalın, bir adım atacak olursanız beyzadenizi boğarım.'' diye bağırdı. Nikolasçık galiba bunu da anlamış olacak ki burnuyla adamlarına ''Bu haydut ne diyorsa yapın çünkü beni gerçekten boğacak gibilerden'' bir işaret yaptı. Kirsanov Nikolas'a hep böyle sarılmış olmayı sürdürerek kardeşlik hadi bakalım şimdi de beni merdivenlere kadar geçiriver dedi ve Nikolas'ı önü sıra itekleyerek önce antreye çıktı. Oradan da kapıda biriken çam yarmalarının sevecen bakışları altında merdivenleri indi. Son basamağa geldiğinde Nikolas'ın boğazını bıraktı. Sonra da kendisine itekleyiverdi. Oradan da doğruca bu mücadelede Nikolas'a ganimet kalan emektar şapkasının yerine yenisini almak için şapkacı dükkanına yollandı. Şimdi söyleyin, bu adamlar arasında bir fark var mı? Varsa ne? Onların en belirgin bir şekilde ortaya çıkan yanları tek tek, yani birey olarak özellikleri değil tipleridir ve bu tip ey benim sezgisi güçlü okurum, ondaki genel özelliklerin kişisel farklılıklarla örtülmüş olmasıyla senin alıştığın tiplerden tümüyle farklıdır. Bu insanlar başkaları arasında tıpkı Çinliler arasında yaşayan birkaç Avrupalı gibidir. Çinliler asla onları birbirinden ayıramazlar. Çinlilere göre onların tümü de incelikten yoksun kızıl saçlı barbarlardır. Öyle ya, Çinlilerin gözünde Fransızlar da tıpkı İngilizler gibi kızıl saçlıdırlar. Onlar için İngilizmiş, Fransızmış fark etmez. Aslında haksız da sayılmaz Çinliler. Onlarla kurdukları ilişkiler bakımından Avrupalılar ister tek tek olsun, ister tümü birden, bireyi değil belirli bir tipin temsilcisi olan insanlardır. Tümü de ne hamam böceği yer ne tesbih böceği, sonra insanları ince ince doğramayı da bilmezler. Pirinç rakısı içecek yerde vodka ve üzüm şarabı içerler. Hatta Çinlilerin onlarda kendilerine yakın ve benzer buldukları biricik şeyde, çay içmede bile tutumları farklıdır. Çayı Çinliler gibi şekersiz değil, ille de şekerle berbat ederek içerler. Lopuhov'la Kirsanov'un tipinden olan insanlar için de durum böyledir. Bunlar da farklı tipten olanlara hep birbirlerinin aynısı insanlarmış gibi görünürler. Bunların hepsi de yüreklidir, korku nedir, ikirciklenme, kararsızlık nedir bilmezler. Hiçbir engel karşısında gerilemezler, ellerinden iş gelir. Bir işe sarıldılar mı tamam artık o iş kesinlikle sonuçlandırılacaktır. Bu onların özelliklerinin bir yanıdır. Bir başka özellikleri ise son derece namuslu olmalarıdır. Öylesine ki hiç kimsenin kafasında örneğin şöyle bir soru doğmaz. Ben bu adama her konuda kayıtsız şartsız güvenebilir miyim? Elbette güvenebilirim çünkü bu öylesine apaçık bir şey ki tıpkı onun soluk alması gibi. Soluk alıp verdikçe bu göğüs sıcaktır ve şekli değişmez. Başını rahatlıkla bu göğüse dayayıp dinlenebilirsin. Bu genel özellikler öylesine belirgin, öylesine baskındır ki geri kalan bütün kişisel özellikler bunların ardında yitiyor, siliniyor, seçilmez oluyor. Bu tip bizde daha yeni doğdu. Eskiden böyle bir tipin gelişeceğini muştulayan tek tük insanlar vardı. Bunlar bütün ayrıksı olanlar gibi kendilerini hep yalnız duyarlardı. Sonra güçsüzdüler, bu yüzden de harekete geçemezlerdi. Böylece de ya derin bir hüzün içinde yaşarlar ya da sürekli heyecan duyarlar, romantikleşirler, hayaller dünyasında yaşarlardı. Yani kendilerinde bu tipin ana çizgilerini öne çıkaramazlardı. Soğukkanlı bir pratiklik, düzenli, hesaplı bir hareketlilik, eyleme dayalı bir mantıklılık yoktu onlarda. Belki yapı olarak bu tipin aynısıydılar ama henüz bunlar kadar gelişmemişlerdi. Ben daha yaşlı bir adam sayılmam, hatta ne yaşlısı genç sayılırım. Ama bu tip benim zamanımda da yoktu. Ben bu tip gibi yetişemezdim. Başka bir dönemin insanıyım ben.